Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Hatice Name Parlak, eserin adı Ayışığı Sokağı, yazarı Stephen Zweig, türü öykü, basım yeri ve tarihi 12. basım Ekim 2019 İstanbul. Bu kitap 74 sayfadır. Birinci ayrım. İçindekiler. Ayışığı Sokağı, Leporella, Nişan, Leman Gölü kıyısında olay, avare. Ayışığı Sokağı. Fırtına yüzünden geciken gemi Fransa'daki küçük liman kentine ancak akşam geç bir saatte yanaşabilmiş, Almanya'ya kalkan gece treni kaçmıştı. Böylece tanımadığım bir yerde hiç hesaba katmadığım bir gün geçirecektim. Akşam ise dış mahallelerdeki bir eğlence yerinde kadınların çaldığı hüzünlü müziği dinlemek ya da rastgele yolumun kesiştiği yol arkadaşlarıyla tek düze sohbetlere girmekten başka yapacağım cazip bir şey yoktu. Otelin küçük yemek salonunu dolduran hava bana dayanılmaz gelmişti, yağ kokuyordu, duman içindeydi. Bir de denizin tertemiz soluğu tuzlu serinliğiyle hala dudaklarımda olduğu için içerinin boylu pisliğini ikimizi hissediyordum. Böylece dışarı çıktım. Aydınlık geniş caddeden rastgele yürüyerek bir meydana geldim. Burada halk muhafız bandosu çalıyordu. Sonra ağır ağır taşarak akan insan selinin arasına karışıp yoluma devam ettim. Taş yakılıklı kayıtsız insanlardan bireye gelmiş bu akıntıya kapılıp istem dışı sürüklenmek başta hoşuma gitse de yabancı insanların arasında dalgalanmaya, onların kesik kesik kahkahalarına, bana bakan şaşkın, yabancı ya da sırıtarak saldıran gözlerine, farkında olmadan beni ileriye doğru iten dokunuşlara, bu binlerce küçük kaynaktan yayılan ışığa ve yeri durmaksızın eşeleyen binlerce adıma bir süre sonra katlanamadım. Deniz yolculuğu sarsıntılı geçmişti ve kanım hala başımı döndüren, hafiften sarhoş bir duyguyla kaynamaktaydı. Ayaklarımın altındaki zeminin hala kayıp sallandığını, toprağın adeta soluk alırcasına hareket ettiğini ve caddenin göğe doğru havalandığını duyumsar gibiydim. Bunca gürültülü karmaşadan bir anda başım döndü ve kendimi kurtarmak için adına bile bakmadan bir yan sokağa saptım. Oradan da anlamsız gürültünün ağır ağır kaybolduğu daha küçük bir sokağa girdim. Sonra kılcal damarlar gibi dallara ayrılmış dar sokakların labirentine amaçsızca dalıp ilerledim. Ana meydandan uzaklaştıkça bu dar sokaklar gitgide daha derin bir karanlığa gömülüyordu. Geniş bulvarların mehtabı olan dirsekli büyük elektrik lambaları yanmıyordu artık. Ve zayıf aydınlatmaların üstünden sonunda yıldızlar görünmüş, bulutlarla kaplı gökyüzü yeniden belirmeye başlamıştı. Limanın yakınlarında Denizci Mahallesi'nde olmalıydım. Bayat balık kokusundan hissediyordum bunu. Yosun ve çürüme karışımı tatlımsı güzel bir kokuydu bu. Dalgalarla birlikte karaya vuran alpler kokardı böyle. Bir de kötü kokuların ve havalandırılmamış odaların kendine has buğusundan anlamıştım nerede olduğumu. Şiddetli bir fırtına çıkıp taze bir soluk getirene kadar bu boğucu kokular buraları sinerdi. Gizemli karanlık ve beklenmedik ıssızlık bana iyi gelmişti. Adımlarımı yavaşlattım. Biri diğerine benzemeyen dar sokakları birer birer inceledim. Sokaklardan kimi sakindi, kimi insanı çekiyordu. Ama hepsi karanlıktı ve hepsinden kısık müzik ve insan sesleri geliyordu. Görünmez bir yerden, tonozların bağrından esrarengiz bir şekilde kabarıp yükseliyordu sesler. Öyle ki, yer altındaki kaynağın yerini anlamak olanaksızdı. Çünkü hepsi kendi içlerine kapanmıştı ve kırmızı ya da sarı bir ışıkla göz kırpıyordu yalnızca. Yabancı kentlerdeki bu dar sokakları, bütün ihtirasların kirli çarşısını, yabancı ve tehlikeli denizlerde geçirdikleri yalnız gecelerden sonra, bütün bedensel ihtiyaçlarını bir saate karşılamak üzere buraya bir geceliğine gelen denizcilerin önüne her türlü baştan çıkarıcılığın gizlice yığılmasını seviyordu. Bu küçük yan sokaklar, büyük kentin çukurluklarında yer bulup saklanmak zorundadır. Çünkü içlerinde yüzlerce maske takmış kibar insanlar barındıran, tertemiz camlı aydınlık evlerin neleri gizlediğini küstahça ve yalışıkça söyler onlar. Burada küçük evlerden yayılan müzik sesi insanı kışkırtıyor, sinema salonları parlak afişlerle umulmadık görkemler müjdeliyor, kapıların altına büzülmüş dört köşeli küçük ışıklar bildik bir selam eşliğinde çok açık bir davet için göz kırpıyor, bir kapının aralığından altın renkli payetler altında çıplak etler ışıldıyor. Kafelerden sarhoş naraları, Kumarbazların tartışmaları yükseliyor. Denizciler burada karşılaştıklarında birbirlerine bakıp sırıtıyorlar. Donuk bakışları onca vaatten parlıyor. Çünkü burada her şey var. Kadın ve kumar, içki ve gösteri, keli ve büyük macera. Ancak bütün bunlar iki yüzlülükle indirilmiş panjurların ardında çekinerek ama yine de kalleşçe örtülüyor. Her şeyin yalnızca içeride kalıyor. Ve bu sözüm ona içe dönüklük, gizlilik ve kolay ulaşılabilirlikten oluşan çifte baştan çıkarıcılıkla kışkırtıyor. Bu sokaklar Hamburg'da da, Colombo'da, Havana'da da aynıdır. Yine çeşitli yerlerdeki geniş lüks bulvarlar da böyledir. Çünkü yaşamın zirvesi de dibi de aynı biçimdedir. Bu medeniyetten uzak sokaklar, dürtülerin hala dizginlenmeden vahşice dışa vurulduğu, bedensel hazların kuralsız yaşandığı bir dünyanın son fantastik kalıntılarıdır. İhtirasların karanlık balta ormanlarıdır ve tümüyle dürtüleriyle davranan hayvanlarla doludur. Açığa vurduklarıyla tahrik eder, gizledikleriyle kışkırtırlar. Düz kurdururlar insana. İçinde kendimi ansızın tutsak hissettiğim sokakta böyleydi. Arkalarından sürükledikleri kılıçlarını, reyeri büğrü Arnavut kaldırımı taşlarında takırdatan birkaç süvarinin rastgele peşine takılmıştım. Barın birinden kadınlar süvarilere seslendiler, güldüler ve arkalarından bağırarak kaba şakalar yaptılar. Süvarilerden biri cama sıklattı derken bir yerde biri sövdü. Adamlar yollarına devam ettiler. Kahkaha uzaklaşmaya başladı. Sonra hiç seslerini duymadım. Sokak yine sessizliğe gömülmüştü. Solgun mehtabın puslu ışığında birkaç pencere belli belirsiz ışıldıyordu. Durdum. Ve bu sessizliği soluğumla içime çektim. Tuhaf gelmişti bana. Çünkü ardında sır, şehvet ve tehlikenin uğultusu vardı. Bu sessizliğin sahte olduğunu ve bu sakağın kasvet dolu pususunun ardında dünyanın kokuşmuşluğuna dair bir şeyin yanıp söndüğünü açıkça duyumsuyordum. Ama öylece durdum. İlerlemedim ve boşluğa kulak verdim. Artık ne kenti, ne sokağı hissediyordum, ne sokağın adını, ne de kendi adımı. Burada yabancı olduğumu, tanımadığım bir yerde, her şeyden müthiş bir biçimde arınmış olarak durduğumu duyumsuyordum yalnızca. Hiçbir amacım, mesajım, bağlantım olmadığı halde, çevremdeki hüzünlü yaşamı derimin altından akan kanım kadar yoğun algılıyordum. Hiçbir şeyin benim için gerçekleşmediği, ama yine de her şeyin bana dahil olduğu duygusunu taşıyordum yalnızca. Bilgisiz kalsam da çok derin ve çok gerçek şeyler tadıyor olmak müthiş mutluluk veren bir duyguydu. Ruhumun en canlı kaynağını oluşturur. Tanımadığım yerlerde şehvet gibi üstüme çökerdi. Issız sokakta durup dikkat kesildim. Mutlaka olması gereken bir şeyi, beni bir uyur gezer gibi boşluğa kulak verme duygusundan uzaklaştıracak o şeyi umutla beklerken, tam o sırada uzaktan, ya da bir duvarın ardından gelen çok boğuk ve hüzünlü bir sesle bir yerlerde Almanca bir şarkı söylendiğini duydum. Freischüss'ün o tek düze dizesiydi bu. Schöne, grüne, Jungfernkranz. Bir kadın sesi söylüyordu. Çok da kötü söylüyordu. Ama ne de olsa bir Alman ezgisiydi. Dünyanın bu uzak köşesinde Almanca okunduğuna göre bir şekilde tanıdıktı. Şarkının nereden geldiği belli değildi. Ancak haftalardan sonra vatana dair ilk sözcükler olduğu için selam gibi algılamıştım. Benim dilim acaba kim konuşuyor diye düşündüm içimden. Bir anı kimi derinden sarsıp bu bakımsız ücra sokakta bu zavallı şarkıyı ona yürekten söyletiyordu. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim. İndirilmiş panjurlarıyla yarı uykulu gibi duran ancak içeridekileri ele verircesine ışıkların süzüldüğü, kiminden de birinin el salladığı evlerin önünden bir bir geçtim. Duvarlara göz alıcı yazılar, dikkat çekici afişler yapıştırılmıştı. Bir köşeye sıkıştırılmış bir bar biraların, viskilerin reklamını yapıyordu. Ancak her yer kapalıydı. İnsan hem geri çevriliyor hem de davet ediliyordu. Ve bunların arasında uzaklardan adım sesleri duyulurken sürekli o ses geliyordu. Nakaratı şimdi daha tiz bir sesle söylüyor ve gitgide yaklaşıyordu. Derken sesin geldiği evi buldum. Bir an duraksadıktan sonra beyaz tülleri sımsıkı kapatılmış iç kapıya doğru yürüdüm. Kararlı bir şekilde kapıya eğildiğim sırada loş koridorda ansızın bir şey kıpırdadı. Belli ki cama iyice yapışıp oraya pusu kurmuş biriydi bu. Korkuyla irkildi. Tepesindeki fenerin kırmızı ışığı yüzüne yayılsa da yaşadığı dehşetten rengi atmıştı. Gözleri iri iri açılmış bir adam baktı bana. Özür diler gibi bir şeyler mırıldandı. Sonra sokağın karanlığında gözden kayboldu. Tuhaf bir selamlamaydı bu. Adamın arkasından baktım, Sokakta kaybolan gölgesinde ona ait bir şeyler kıpırdadı sanki ama belli belirsizdi. O ses içeride hala çınlıyordu ve bana daha da tizleşmiş gibi geliyordu. Cezbetmişti beni. Kapının koluna bastırıp hızla içeri girdim. Şarkının son sözcüğü bıçak gibi kesildi. Karşımda bir boşluk hissedip irkildim. Düşmanca bir sessizlikti bu. Sanki bir şeyi yıkıp parçalamıştım. Gözüm odaya yavaş yavaş alıştı. Neredeyse bomboştu. Bir tezgah ve bir masa vardı içeride. Belli ki yarı aralık kapıları, loş ışıkları ve hazır yataklarıyla asıl işlevini bir bakışta ortaya koyan, arkadaki diğerlerin girişiydi burası. Bir kız masanın ön tarafında dirseklerini dayamıştı. Boyalı ve yorgundu. Kirideki tezgahın arkasında iri yarı kirpas içindeki meyhaneci kadın duruyordu. Yanında da çirkin sayılmayacak başka bir kız vardı. Verdiğim selam odada sert bir şekilde yükseldi. Epeyce sonra da bıkkın bir yankı gibi yanıt geldi. Boşluğa, böylesine gergin ve sıkıcı sessizliğe dalmış olmaktan rahatsızlık duydum. İçimden oradan hemen çıkıp gitmek geldi. Gel gelelim kötü durumuma bir bahane uyduramadım ve çaresiz ön masaya oturdum. Görevini anımsayan kız ne içmek istediğimi sordu. Ve onun Alman olduğunu berbat Fransızcasından anladım. Bir ısmarladım. Kız gitti ve göz kapaklarının ardından sönmekte olan ışıklar gibi parlayan sığ gözlerinden daha kayıtsız olan o gevşek yürüyüşüyle geri döndü. O tür mekanlarda adet olduğu üzere benim kadehimin yanına mekanik bir hareketle kendisi için bir tane daha koydu. Kadehini bana kaldırırken boş bakışları üzerimden geçip gitti. Böylece onu inceleyebiliyordum. Aslında yüzü hala güzeldi. Hatları düzgündü. Ancak içten gelen bir yorgunlukla maskelenmiş ve basitleşmişti sanki. Her yeri sarkmıştı. Göz kapakları ağırlaşmış, saçları seyrelmişti. Kötü boyalardan leke leke olmuş, makyajı akmış yanakları gevşemeye başlamıştı. Yanaklarından dudaklarına kadar uzanan derin çizgiler vardı. Elbisesini de özensizce geçirmişti sırtına. Sigara ve biradan kalınlaşmış sesi bitkindi. Genel durumuna baktığımda yorgun, hiçbir şey hissetmeden alışkanlıktan yaşamayı sürdüren bir insanı algılıyordum. Çekinerek ve korkarak ortaya bir soru attım. Yüzüme bakmadan, kayıtsızca, dudaklarını neredeyse hiç oynatmadan donuk bir ifadeyle yanıt verdi. İstenmediğimi hissettim. Arkamda meyhaneci kadın esnedi. Öteki kız bir köşede oturmuş bize bakıyor, adeta onu çağırmamı bekliyordu. Aslında çekip gitmek istiyordum ama her yanım kurşun gibiydi. Bu yoğun, için için yanan havaya gömülmüştüm. Tayfalar gibi oradan oraya sendeliyordum. Merakım ve dehşetin boyunduruğu altındaydım. Çünkü bu kayıtsızlığın insanı cezbeden bir yanı vardı. Derken yanı başımda atılan tiz bir kahkaha beni korkuyla sıçrattı. Aynı anda alev de titredi ve arkamda birinin kapıyı açtığını hava akımından hissettim. Yanımdaki ses tiz ve alaylı bir tonda, "Yine mi geldin?" diye Almanca sordu. "Yine mi evin çevresinde dolanıp durdun? Aç gözlü seni. Hadi gel içeri, bir şey yapmam." Hızla döndüm. Gelini bedeninden ateş çıkarırcasına çığırarak karşılayan kıza baktım önce, sonra kapıya. Kapı daha tamamen açılmadan titreyen şahsı tanıdım hemen. Az önce kapıya adeta yapışmış halde duran bu insanı ürkek bakışlarından tanıdım. Elinde şapkasıyla bir dilenci gibi sinmişti. Sert karşılanmanın ve kadının iri bedenini bir anda nöbet gibi sarsan kahkahasının etkisiyle titriyordu. Bu kahkahaya arkasındaki tezgahta duran meyhaneci kadının heyecanlı fısıltıları eşlik ediyordu. Adam ürkek adımlarla ayağını sürüyerek yaklaşırken "Şuraya franchise'ın yanına otur" diye buyurdu kız zavallıya. "Görüyorsun müşterim var." Bunları ona bağırarak Almanca söylemişti. Meyhaneci kadın ve kız hiçbir şey anlamadıkları halde kahkahalarla güldüler. Müşteriyi tanıyor gibiydiler. "Şampanya ver ona franchise, şu pahalısından bir şişe" diye gülerek karşıya bağırdı kız. Sonra yine alaylı bir ifadeyle adama dönüp "Eğer pahalı gelirse doğrudan dışarı çık. Sefil pinti seni. Bilirim beni bedavaya seyretmek istiyorsun. Sen her şeyi bedava istiyorsun" dedi. Uzun boylu şahıs bu berbat kahkahanın etkisiyle adeta eridi. Kambur çarpılıp yükseldi. Sanki yüzünü köpekler gibi saklamak istedi. Şişeye uzanırken eli titredi ve şarabı kadehe boşaltırken döktü. Sürekli yukarı, kadına yöneltmek istediği bakışlarını yerden kaldıramıyor, daireler çizerek fayanslarda gezdiriyordu. Bu bir deri bir kemik kalmış yüzü lambanın ışığında daha iyi görebiliyordum şimdi. Yıpranmış ve solgundu. Kemikli kafasındaki saçları ıslak ve seyrekti. Kolları ve bacakları kırılmış gibi sallanıyordu. Hiç gücü kalmamış bir zavallıydı.
ama halinde yine bir hainlik vardı. Her yanı çarpıktı ve yerinden oynamıştı. Sinmişti. Şimdi bir kez kaldırıp sonra korkuyla kaçırdığı bakışlarında naim bir ışık geçti. Aldırmayın ona diye bana Fransızca buyurdu kız. Ve beni savurmak istercesine sertçe kolumu tuttu. Onunla aramızda eski bir meseledir bu. Yani bugün çıkmadı. Sonra yine ısıracakmış gibi dişlerini göstererek adama dönüp hadi dinle bakalım kalp düzenbaz diye bağırdı. Söylediklerimi duymak istiyorsun. Seninle gelmektense kendimi denize atacağımı söyledim. Meyhaneci kadın ve öteki kız yine ağızlarını yayarak budalaca güldüler. Alışkın oldukları bir eğlenceye, her gün tekrarlanan bir kafa bulmaya benziyordu bu. Ama öteki kızın şimdi sahte yakınlıkla adama sokulduğunu ve tatlı sözlerle orasını burasını dokunduğunu, adamın bunlardan ürkülmesine rağmen karşı koyma cesaretini gösteremediğini görmekten sarsıldım. Adamın korkuyla silmiş tedirgin bakışlarım, benimkilerle karşılaşınca ürktüm. Ayrıca gevşekliğinden kurtulup canlanmış ve elleri titreyecek kadar gözleri hainlikle yanıp sönen yanımdaki kadından iğreniyordu. Masanın üzerine para atıp gitmeye yeltendim ama kadın parayı almadı. O köpek seni rahatsız ediyorsa atarım dışarı defolup gider. Hadi gel bir kadeh daha iç benimle. Bana ansızın sözüm ona tutkulu bir samimiyette sokuldu. Ötekine acı vermek için rol yaptığını hemen anlamıştım. Kadın bir yandan da adama yan gözle hızlı bir bakış atıyordu. Ve kadının üzerinde yaptığı her hareketle birlikte adamın uzuvlarının kızgın demirle dağılınır gibi seyirdiğini görmek iğrençti. Kadının dikkati almadan gözlerimi yalnızca adama diktim ve içinin öfke, hiddet, kıskançlık ve şehvetle kabardığına ama kadının başını çevirmesiyle birlikte hemen sindiğine tanık olunca ürperdim. Kadın bana şimdi iyice sokuldu. Bu oyunun haince hazzıyla titreyen bedenini duyumsadım. Adi pudra kokan boya içindeki yüzünden, yıpranmış etlerinin buharından tiksindim. Onu yüzümden uzaklaştırmak için uzanıp bir puro aldım. Gözlerimle masanın üzerinde bir kibrit aradığım sırada kadın hemen adama ''Ateş getir buraya!'' diye buyurdu. Kadının bana hizmet ettirmek için yaptığı bu uygunsuz ve haince istekten adamdan daha da çok rahatsız oldum ve ateş bulmak için hemen harekete geçtim. Ancak kadının sözlerinden kırbaç yemiş gibi olan adam yan yana attığı adımlarla sallanarak geldi ve masaya dokununca sanki eli yanacakmış gibi çakmağını hızla masanın üzerine bıraktı. Bakışlarımız bir an karşılaştı. Gözlerinde tarihsiz utanç ve şiddetli öfke vardı. İşte bu köle bakışı içimdeki insan yanıma, kardeş yanıma dokunmuştu. Kadının onu nasıl aşağıladığını duyumsuyor ve adamla birlikte ben de utanç duyuyordum. Çok teşekkür ederim dedim Almanca. Kadın irkildi. Zahmet etmenize gerek yoktu. Sonra adama elimi uzattım. Adam duraksadı. Epeyce duraksadı. Ardından avucumda nemli, kemikli eller ve elimin ansızın kasılırcasına şükranla sıkıldığını hissettim. Adamın gözlerime daldırdığı gözleri bir an parladı. Sonra yine kendini bırakmış göz kapaklarının ardına gizlendi.
Kıza inat olsun diye adamı yanımıza oturmaya davet etmeye hazırlanıyordum. Ve davetkar hareketlerimi elime de yansımış olacak ki kadın adama hemen git yerine otur ve rahatsız etme diye buyurdu.
İşte o an kadının iğrenç sesinden ve yaptığı bu işkenceden midem bulandı. Bu boğucu batakhanede, bu itici fahişenin gerizekalı adamın yanında, bunca kesif bira kokusu, duman ve ucuz parfümün içinde ne işim vardı? Açık havaya çıkmak için can atıyordum. Parayı kadına doğru ittim, ayağa kalktım ve kadın sırnaşarak yanıma gelince hızla arkama döndüm. Bir insanın alçaltıldığı bu oyunun parçası olmak beni tiksindiriyordu. Kararlılıkla karşı koyarak kadının beni cinsel bakımdan tahrik edemediğini açıkça hissettiriyordum. Kadının kanı öfkeyle kabardı. Dudağının kenarında hain bir çizgi oluştu. Ama yine de ağzına gelen o sözcüğü söylemekten kaçındı. Duyduğu kini gizlemeden hızla adama döndüm. Kendini olabilecek en kötü şeyi hazırlamış olan adam ise kadının tehdidi yüzünden arkasından kovalanıyormuş gibi aceleyle elini cebine attı ve titreyen parmaklarla bir cüzdan çıkardı. Kadınla yalnız kalmaktan korkuyordu. Her halinden belliydi bu ve cüzdanındaki düğümleri doğru düzgün çözemiyordu. Köylülerin ve basit insanların kullandığı türden boncuklarla bezeli el örgüsü bir cüzdandı bu. Parasını çabucak harcamaya alışkın olmadığı kolayca anlaşılıyordu. Oysa denizciler paralarını şıngır şıngır öten ceplerinden bir çırpıda çıkarıp masanın üzerine atarlardı. Bu adamın parasını dikkatle sayıp, madeni paraları parmaklarının arasına sıkıştırarak tartmaya alışkın olduğu açıkça belliydi. Sevgili tatlı paracıkları için nasıl da titriyor. Çok mu yavaş oldu? Bekle! Diye alay etti kadın ve bir adım yaklaştı. Adam ürkerek geriledi. Kadın onun ürktüğünü görünce omuzlarını kaldırdı. Bakışlarında tarifsiz bir tiksintiyle senden bir şey almam, parana tüküreyim senin dedi. O kıymetli paracıkların hepsinin sayılı olduğunu biliyorum. Bir tanesini bile fazladan harcamamalısın. Hele şu... Kadın ansızın parmağıyla adamın göğsüne dokundu. Kimse çalmasın diye içine diktirdiğin kağıt paracıklarını. Ve gerçekten de kriz geçiren bir kalp hastasının ansızın göğsüne yapışması gibi adam titreyen solgun elini ceketinin belli yerindeki bir noktaya attı. Elleri istemsiz olarak gizli yuvayı yokladı. Ardından rahatlamış olarak düştü. Pinti! Diye haykırdı kadın. O sırada işkenceye uğrayan adamın yüzü ansızın alev alev yanmaya başladı. Cüzdanını hızlıca öteki kıza fırlattı. Kız önce korkudan bir çığlık attı, ardından kahkahayı bastı. Adam koşarak kızın önünden geçti. Yangından kaçarcasına kapıdan çıkıp gitti. Kadın kapıldığı büyük öfkenin ateşiyle bir an öylece dimdik durdu. Ardından göz kapakları yine düştü. Gergin bedeni yorgunluktan gevşedi. Bir dakika içinde yaşlanmış ve bitkinleşmişti. Şimdi bana yönelttiği bakışları kuşku ve çaresizlikle gölgelenmişti. Utanç duygusu içinde sıkıntıyla ayılan bir sarhoş gibi öylece duruyordu. Dışarıda parası için sızlanıp duracak. Belki de polise koşup bizim çaldığımızı söyleyecek. Sonra yarın yine çıkıp gelecek. Ama bana sahip olamayacak. Herkes olsun ama o olamayacak. Tezgaha gitti. Paraları fırlattı. Ve bir çırpıda bir kadeh Konya'ya başını dikti. O hain ışığın yine yandığı gözleri öfke ve utanç gözyaşlarından buğulanmış gibiydi şimdi. Kadına duyduğum tiksinti acıma duygumu yok etmişti. İyi akşamlar deyip çıktım. Bonsoir dedi meyhaneci kadın. Hiç çevresine bakınmadan tiz ve alaycı bir kahkaha attı yalnızca. Dışarı çıktığımda yalnızca geceden ve gökyüzünden oluşan sokak boğucu ve bulutlu bir karanlığa bürünmüş, çok uzaklardan ayın pırıltısı yansımıştı. Ilık ama sağlam havayı içime çektikçe çektim. İçimdeki dehşetin yerini yazgıların çeşitliliği karşısında duyduğum büyük şaşkınlık aldı. Ve her pencerenin ardında bir alın yazısının beklediğini, her kapının bir yaşantıya açıldığını hissettim yine. Gözlerimi yaşartacak kadar beni mutlu eden bir duyguydu bu. Bu dünyanın çeşitliliği her yerdeydi ve böceklerin ateşli parıltılarıyla çürümeleri gibi en sefil köşe bile önceden belirlenmiş olaylarla doluydu. O tiksindirici karşılama artık uzakta kalmıştı. Gerginliğim çözülmüş, yerini yaşananları güzel bir düşe dönüştürmek isteyen tatlı bir yorgunluğa bırakmıştı. Bu karmakarışık iç içe geçmiş dar sokaklar arasından otelimin yolunu bulmak için ister istemez arayan gözlerle çevreme bakındım. Derken yanımda bir gölge belirdi. Usulca yaklaşmış olmalıydı. Affedersiniz dedi. Bu alçak gönüllü sesi hemen tanımıştım. Ama sanırım yönünüzü karıştırdınız. İzin verirseniz yolu gösterebilir miyim size? Kaldığınız yer acaba... Otelimin adını söyledim. Size eşlik edeyim tabii izin verirseniz diye ekledi alçak gönüllü bir tavırla. İçim yine dehşette doldu. Yanımda sürünürcesine, hayalet gibi, neredeyse hiç duyulmadan atılan ama bana iyice yaklaşmış bu adımlar, denizciler sokağının karanlığı ve yaşadıklarımın anısı yerlerini değerlendiremediğim ve karşı koyamadığım karmakarışık bir duyguya bırakıyordu ağır ağır. Adama bakmadan gözlerindeki teslimiyeti ve dudaklarının seyirdiğini hissettim. Benimle konuşmak istediğini anlamıştım. Ama bunu ne zorlaştıracak ne de kolaylaştıracak bir şey yapıyordum. Duygusal bir sersemlik içindeydim ve yüreğimdeki merak ve bedenimin uyuşukluğu kabararak birbirine karışmıştı. Adam birkaç kez hafifçe öksürdü. Söylemek istedikleri boğazında düğümleniyordu sanki. Ama ben kendimde o kadından gizemli bir şekilde bana geçmiş bir zalimlik hissediyor, adamın utançla ve ruhsal sıkıntıyla boğuşmasından adeta zevk alıyordum. Adama yardım etmiyor, aramızda kapkara ve ağır bir sessizliğin çökmesine göz yumuyor. Bu pis dünyadan kaçmak için attığımız onun yaşlı bir adamınkiler gibi sürünen bitkim, benimse kasten güçlü ve sert adımlarımızın sesleri birbirine karışıyordu. Aramızdaki gerginliğin gitgide arttığını hissediyordum. Bu suskunluk bütünüyle içten gelen tiz bir çığlıktı ve aşırı gerilmiş bir çalgı teli gibiydi. Ve sonunda başta müthiş zorlanarak da olsa tek bir sözcükle koptu. Siz, bayım... Orada tuhaf bir sahneye tanık oldunuz. Kusura bakmayın. Bu konuyu yeniden açtığım için kusura bakmayın. Ama size tuhaf gelmiş olmalı. Ve ben çok gülünçtüm. O kadın yeniden sustu. Gırtlağını tıkayan kocaman bir şey vardı. Ardından sesi iyice alçaldı. Fısıldayarak o kadın benim karım dedi. Şaşkınlıktan havaya sıçramış olmalıyım. Çünkü adam özür dilemek istercesine aceleyle sürdürdü sözlerini. Yani karımdı 5-4 yıl önce. Memleketim Hessen Grafstein'da. Onun hakkında kötü şeyler düşünmenizi istemem bayım. Onun böyle olması benim suçum belki. Eskiden böyle biri değildi. Ben azap çektirdim ona. Çok yoksul olmasına karşına aldım onu. Sırtında elbisesi bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bense zenginim, yani varlıklı. Zengin değil, ya da eskiden öyleydim. Hem biliyor musunuz bayım, ben belki de o haklı, tutumluydum. Ama eskiden öyleydim bayım. O felaketten önce, şimdi buna lanet ediyorum. Ama babam da annem de öyleydi, herkes öyleydi. Ve ben her kuruş uğruna çok çalıştım. O rahat biriydi, güzel şeylere sahip olmayı severdi. Ama yoksuldu. Bunu yüzüne her fırsatta vurdum. Yapmamalıydım oysa. Şimdi biliyorum bunu bayım. Çünkü gururludur o. Çok gururludur. Onun kendini gösterdiği gibi biri olduğuna inanmayın sakın. Yalan bu. Ve öyle yaparak kendi canını acıtıyor. Sırf canımı yakmak, bana azap çektirmek için. Bir de utandığı için. Belki de kötü biri olmuştur. Ama ben inanmıyorum. Çünkü bayım çok iyidir o, çok iyi. Gözlerini sildi ve yaşadığı şiddetli heyecandan olduğu yerde durdu. Elimde olmadan yüzüne baktım ve gözüme bir anda gülünç görünmedi artık. Hatta Almanya'da yalnızca toplumun alt sınıflarının benimsediği bu tuhaf ve edilgen bayım sözcüğünü bile duymuyordum artık. Konuşmak için gösterdiği içsel çaba bütünüyle yüzüne yansımıştı. Yine güçlükle öne doğru sendelediğinde bakışları donup kaldı. Gözlerini Arnavut kaldırımlarından alamıyordu. Kasılmış kırklarından koparcasına çıkan sözleri titrek ışıkta kaldırımdan güçlükle okuyordu sanki. "Evet bayım," dedi. Derin bir soluk alarak ardından ruhunun hassas bir dünyasından gelircesine bambaşka tok bir sesle "O çok iyi biriydi," dedi. Bana karşı da. Onu sefaletten kurtardığım için bana minnettardı. Onun minnettar olduğunu ben de biliyordum. Ama ben bunu duymak istiyordum. Sürekli. Sürekli. Onun minnetini duymak bana iyi geliyordu bayım. Hissetmek. Birinden daha iyi olduğumu hissetmek tarifsiz iyi geliyordu. Hele aslında daha kötü biri olduğunu biliyorsa insan, onun minnetini sürekli duyabilmek için bütün paramı feda edebilirdim. O çok gururluydu. Ve benim o minneti duymayı talep ettiğimi anlayınca gitgide daha az dile getirir olmuştu. Bu yüzden bayım onu hep yalvartıyordum. Hiçbir şeyi kendiliğimden vermiyordum. Her elbise, her kurdele için gelip yalvarması ruhumu okşuyordu. 3 yıl boyunca böyle eziyet ettim ona, dozunu artırarak. Ama bayım, onu çok sevdiğim için yapıyordum bunu. Gururuna bayılıyordum. Ama bu gururu ezmeyi seviyordum. Ah deliyim ben. Ve ne zaman bir şey istese kızardım. Ama aslında kızmıyordum bayım. Onu aşağılayabilmek için yakaladığım her fırsattan mutlu oluyordum çünkü. Çünkü onu ne çok sevdiğimi bilmiyordum. Yine sustu. Büsbütün sendeleyerek yürüyordu şimdi. Beni unutmuş gibiydi. Sesini gitgide yükselterek sanki uykudaymış gibi mekanik bir biçimde konuşuyordu. Bunu ancak o lanet olası gün anlamıştım. Annesi için istediği parayı vermeyi reddetmiştim. Oysa azıcık bir şeydi. Yani aslında hazırlamıştım parayı ama bir kez daha gelmesini istemiştim. Bana yalvarmasını evet ne diyordum evet o gün anlamıştım. Akşam eve geldiğimde gittiğini görünce masanın üzerinde yalnızca bir kağıt parçası bulunca anlamıştım. Lanet olası paran senin olsun. Senden artık hiçbir şey istemiyorum. Kağıtta böyle yazılıydı. Başka bir şey yoktu bayım. 3 gün 3 gece boyunca aklım başımdan gitti. Nehri ve ormanı didik didik arattım. Polise yüzlerce banknot verdim. Bütün komşulara koştum. Ama hepsi de gülüp alay ettiler. Hiçbir şey bulunamadı. Sonunda başka köyden biri bana haber getirdi. Görmüştü onu. Trende. Bir askerle birlikte. Berlin'e gidiyormuş. Aynı gün treni atlayıp peşinden gittim. Varımı yoğumu bıraktım. Binlerce kaybım oldu. Uşaklarım, müdürüm. Hepsi soydular beni. Ama size yemin ederim bayım, umurumda bile değildi. Berlin'de kaldım. O insan kalabalığında onu bulmam 1 hafta sürdü. Yanına gittim. Güçlükle soluk alıyordu. Bayım size yemin ederim, ağır bir söz söylemedim ona. Ağladım, önünde diz çöktüm. Para vermeyi teklif ettim. Bütün servetimi yönetmesini söyledim. Çünkü o gün biliyordum artık, onsuz yaşayamazdım. Saçının her teline aşığım onun. Ağzına, bedenine, her şeyine. Onu dışarı iten bendim sonuçta, yalnızca ben. Ben ansızın içeri girince benzi ölü gibi soldu. Hancı kadına rüşvet vermiştim. Muhabbet telalıydı kadın. Kötü, bayağı bir kadındı. Karım duvardaki kireç gibi olmuştu. Beni dinledi. Bayım sanırım, evet beni gördüğüne sanki sevinmiş gibiydi. Ama ben sözü paradan açınca, oysa ben yalnızca size yemin ederim, artık para düşünmediğimi göstermek için söz etmiştim bundan. İşte o zaman tükürdü. Sonra da ben hala oradan gitmek istemediğim için aşığını çağırdı ve ikisi benimle alay ettiler. Ama bayım, ben her gün tekrar tekrar gittim oraya. Evin sakinleri bana her şeyi anlatmıştı. Her gelinin onu terk ettiğini ve darda olduğunu biliyordum. Böylece bir kez daha gittim oraya. Bir kez daha bayım. Ama bana çıkıştı ve gizlice Mısır'a bıraktığım parayı yırttı. Sonra bir kez daha gittiğimde artık orada yoktu. Yerini yeniden bulup çıkarmak için neler yapmadım ki bayım. Size yemin ederim. Bir yıl boyunca yaşamadım. Yalnızca iş sürdüm. Ajanlar tuttum. Ta ki Arjantin'de, şeyde, kötü bir evde bir an duraksadı.
Son sözcük hırıltı gibi çıkmıştı ağzından. Sonra sesi kalınlaştı.
Çok korktum. Önce ama sonra anımsadım. Onu dışarı iten bendim, yalnızca bendim. Zavallının kim bilir ne kadar acı çektiğini düşündüm. Çünkü her şeyden önce gururludur o. Avukatıma gittim. O da konsolosa mektup yazıp para gönderdi. Karımın paranın kimden geldiğini öğrenmeden, yeter ki geri dönmesi için.
Her şeyin yolunda gittiğine dair bir telgraf aldım.
Birinci ayrımın sonu.